Ayrım 16.
Çocukları canı gibi severdi ama kendi çocuğu olursa bunun onun davası uğruna çalışmaktan alıkoyacağını, oysa yaşamını davaya adamış olduğunu söylüyordu. Anna Rolliston'un Timothy Donnelly'yi kazanması çok kolay oldu. Vicdan onu hiç rahatsız etmiyordu. Çünkü tam o Nashville katliamı olmuş, Timothy'nin kumandasındaki birlik 800 dokumacıyı öldürmüştü. Ama Anna Donnelly'yi öldürmedi. Onu esir olarak Frisco kızıllarına teslim etti. Bu olay geçen yıl oldu ve şimdi onun yeni bir adı var. Devrimciler her yanda onu Kızıl Bakire diye adlandırıyorlar. Daha sonra karşılaştığım iki tanıdık simada Albay Ingram'la Albay Van Gilbert oldu. Albay Ingram oligarşi içinde yükselmiş ve Almanya'ya elçi olmuştu. Her iki ülkenin proletaryası da ondan tiksiniyordu. Onunla Berlin'de karşılaştım. O sıralarda Demir Ökçe'nin uluslararası casuslarından biri olarak çok iyi bir ünüm olduğundan beni kabul etti ve hatırı sayılır yardımlarda bulundu. Bu arada şunu da söyleyebilirim ki bu rolü oynarken devrime önemli bir yararım da dokundu. Albay Van Gilbert nalet diye adlandırılıyordu. Chicago Komünü'nden sonra hazırladığı yasa tasarısıyla tanınır. Ama ondan önce sorgu yargıcı olarak kötü ruhluluğu karşısında ölüm cezasına çarptırılmıştı. Onu yargılayıp hakkındaki kararı verenlerden biri de bendim. Kararı Anna Rolliston uyguladı. Eski günlerden bir kişi daha çıkıp geliyor. Jackson'ın avukatı. Joseph Hurt adındaki bu adamla bir daha karşılaşacağımı hiç ummazdım. Garip bir karşılaşma oldu bu. Chicago Komünü'nden 2 yıl sonra gecenin geç bir saatinde Ernest'le birlikte Berton Limanı'ndaki sığınağımıza gelmiştik. Michigan'la Chicago'yu ayıran gölün üzerindeydi burası. Bir ajanın yargılanmasının sonuna yetişmiştik. Ölüm cezası verilmiş, suçlu dışarı çıkarılıyordu. Biz tam o sırada içeri girdik. O anda suçlu nöbetçilerin elinden kurtuldu ve kendisini ayaklarımın dibine attı. Kollarını dizlerime dolamış merhamet dileniyordu. Dehşet içindeki yüzünü gördüğümde Joseph Hurt'u tanıdım. O zamana kadar tanık olduğum korkunç şeylerden biri bu çılgın yaratığın yaşamının bağışlanması için yalvarışı kadar tedirgin etmemişti beni. Yaşamak için çıldırıyordu. Acınacak bir şeydi bu. Yoldaşlarımın beni onun elinden kurtarmak için gösterdikleri çabalara rağmen öyle bir yapışmıştı ki kurtulmam olanaksızdı. Onu korkunç çığlıklar içinde sürükleyerek götürdükleri zaman düşüp bayılmışım. Yiğit bir insanın ölümüne tanık olmak bir korkağın yaşamını kurtarmak için dilenişini görmekten daha kolay oluyor. 20. Bölüm. Oligarşinin yitirdiği bir kişi. İşte eski yaşamımı yazarken öykümü yeni yaşamıma kadar götürdüm. Toplu halde hapishaneden firar 1915 yılının ortalarında gerçekleştirebilmişti ancak. Güçtü ama başarılı bir biçimde yürütülmüştü ve olumlu sonuçları yolumuzda güç verdi bize. Küba'dan Kaliforniya'ya kadar sayısız sivil ve askeri hapishaneden, kalelerden tek bir gece içinde 52 milletvekilimizden 51'ini ve 300'den fazla lideri kaçırmıştık. Tek bir yanlış uygulama olmamıştı. Bunların her biri kaçmakla kalmadı, planlandığı şekilde sığınaklara vardılar. Kurtaramadığımız tek milletvekili, Kabanas'ta korkunç işkencelerden sonra ölmüş olan Arthur Simpson'dı. Bunu izleyen 18 ay belki de Ernest'le paylaştığım yaşamımın en mutlu dönemi oldu. Bu süre içinde hiç ayrılmadık. Daha sonra tekrar yeryüzüne çıktığımızda birbirimizden çok kez ayrı düştük. Yarınki ayaklanmanın ışığını o gece Ernest'in gelişini beklediğimden daha büyük bir sabırsızlıkla beklediğimi söyleyemem. Onu o kadar uzun süreden beri görmemiştim ki planlarımızdaki en küçük bir hata ya da karşılaşılabilecek küçük bir engelin onun o adada hapis kalmasına neden olacağını düşünmek beni çıldırtıyordu. Saatler yüzyıllar gibi geçiyordu. Yalnızdım. Birden bahla sığınakta yaşayan öteki 3 genç silahlandırılmış ve her şeye hazır olarak çıkıp dağlara varmışlardı. Sanırım o gece ülkenin her yanındaki sığınaklar boş denecek kadar tenhaydı. Gökyüzü şafağın ilk belirtileriyle ışırken yukarıdan parolayı işittim ve yanıt verdim. Karanlıkta ilk aşağı inen Bidenbach'ı neredeyse kucaklayacaktım. Bir an sonra kendimi Ernest'in kolları arasında buldum. Değişimim o kadar kusursuzdu ki eski Avis Everhard olmak için eskisi gibi gülümseyebilmek, eskisi gibi davranabilmek, eski sözcüklerimle hatta eski sesimle konuşabilmek için gayret harcamak zorunda kaldığımı o anda anladım. Eski benliğimi büyük bir istenç gücüyle koruyabiliyordum ancak. Yeni kişiliğimi o kadar benimsemiştim ve kendi yaratmış olduğum bu yeni kişilik öylesine doğal bir hale gelmişti ki bir an bile asıl benliğimi unutmak zorundaydım kendim olabilmek için. Bir kez küçük odanın içinde Ernest'in yüzünü aydınlıkla gördüm. Tutuklu kalmış olmanın verdiği solgunluktan başka hiçbir değişiklik yoktu onda. Hiç değilse fazla bir değişiklik yoktu. Yine aynı sevgilim, kocam ve kahramanımdı. Bununla birlikte yüzünün çizgilerinde dervişçe bir incelme sezinliyordum. Ama bu pekala yaraşıyordu ona. Yüz çizgilerinin her zaman en belirgin niteliği olan baş kaldırıcı canlılığa bir incelik kazandırıyordu. Belki eski günlere göre biraz daha ciddi olabilirdi ama gözleri gülüyordu yine. 10 kilo kadar vermişti ama sağlık durumu mükemmeldi. Tutuklu olduğu süre içinde devamlı idman yapmıştı. Adaleleri çelik gibiydi. Kısacası tutuk evine girdiğinden daha iyi durumdaydı. Saatler sonra başını yastığa koydu ve ben onu okşaya okşaya uyuttum. Ama bana uyku yoktu. Çok mutluydum. Ayrıca hapisten kaçan da ben değildim. Saatlerce ata binendi. Ernest uyurken giysilerimi değiştirdim. Saçlarımı değişik bir biçimde taradım ve yeni kişiliğime büründüm. Bidenbah ve öteki yoldaşlar uyanınca onların da yardımıyla küçük bir muziplik hazırladım. Ernest kapıyı açıp dışarı çıktığında her şey hazırdı. Mutfak ve yemek odası olarak kullandığımız bölmedeydik. O içeri girince Bidenbah bana dönüp Mary diye hitap etti. Ben de karşılık verdim. Sonra meraklı bir ilgiyle Ernest'e baktım. Devrimin bu kadar ünlü bir kahramanına her genç yoldaş gösterebilirdi bu ilgiyi. Ama Ernest'in bakışları benim üzerimden geçti ve sabırsızlıkla odanın içinde dolaştı. Bir an sonra ona Mary Holmes olarak tanıtılıyordum. Şaşırtmanın eksiksiz olması için sofraya bir tabak daha eklendi. Yemeğe oturduğumuzda iskemlelerden biri boş kalmıştı. Ernest'in gittikçe sabırsızlığını ve tedirginliğini gördükçe sevinçten ağlayabilirdim. Nihayet daha fazla dayanamadı. "Karım nerede?" diye sordu. "Uyuyor," diye karşılık verdim. Hayati bir andı bu. Ama sesim bir yabancının sesiydi ve Ernest bu seste tanıdık hiçbir şeye rastlayamadı. Yemek devam etti. Bol bol konuştum. Bir kahramana hayran bir kimsenin heyecanıyla konuşuyordum. Kahramanın Ernest olduğu açıkça ortadaydı. Nihayet heyecan ve hayranlığım öyle bir noktaya ulaştı ki o neye uğradığını anlayamadan boynuna atılıp onu dudaklarından öptüm. Beni kendinden uzaklaştırıp şaşkınlık ve tedirginlik içinde etrafına bakındı. Dört erkek onun bu davranışını kahkahalarla karşıladılar ve açıklamalar yapıldı. İlkin inanmadı. Beni dikkatle inceledi ve tam inanacakken başını sallayarak vazgeçti. Ancak ben gene eski Avis Everhard olup onun kulağına kendisiyle Avis Everhard'dan başka kimsenin bilmediği sırları fısıldayınca gerçek karısı olarak kabul etti beni. Aynı gün daha sonra beni kollarına aldığında büyük bir çekingenlik içinde çok karılı bir adamın duygularını dile getirdi. "Sen benim Avis'imsin," dedi. "Ama aynı zamanda başka birisin de. İki kadınsın sen ve bu yüzden de benim harimimsin. Ne olursa olsun emniyette sayılırız. Birleşik Amerika'da barınamazsak Türk vatandaşı olmaya hak kazanmış sayılırım. Sığınaktan geçen yaşamım çok mutluydu. Gerçi işimiz başımızdan aşkın ve ağırdı. Saatlerce çalışıyordum ama birlikte yapıyorduk bunu. 18 sevgili ay boyunca birlikte olduk. Yalnız da kalmadık. Çünkü yoldaşlarımız ve liderlerimiz gelip gidiyorlardı. Bunlar bütün cephelerimizden savaş ve mücadele öyküleri getiren o bilinmedik entrika ve devrim dünyasının değişik sesleriydi. Bu arada bol bol gülüp eğleniyorduk da. Sadece asık suratlı gizli örgüt mensupları değildik. Çok çalışıyor, güçlüklerle savaşıyor, saflarımızdaki boşlukları dolduruyor, durmadan ilerliyor, bütün bu işler ve yaşamla ölüm arasında gidip gelirken gülmeye ve sevmeye de vakit buluyorduk. Aramızda sanatçılar, bilim adamları, müzisyenler vardı. Ve toprağın altındaki bu delikte oligarşinin saraylarında ya da mucize kentlerindekinden daha yüksek ve seçkin bir kültür mevcuttu. Aslında bu sarayları ve mucize kentleri güzelleştirmek için birçok yoldaşlarımız emek verdiler. Bütün yaşamımızı sığınakta geçirmiyorduk. Geceleri sık sık atla dağlarda dolaşır ve bu iş için Vixen'ın atlarını kullanırdık. Atların ne kadar çok devrimci taşıdığını bir bilseydi, bildiğimiz gözden uzak yerlere pikniğe bile gidiyor ve buralarda bütün gün kalıyorduk. Şafak sökmeden yola çıkıyor, gece karanlığında geri dönüyorduk. Vixen'ın kaymağı ile yağını da kullanıyorduk. Ernest de Vixen'ın keklik ve tavşanlarını, zamana göre de keçi yavrularını avlama eğilimini yenecek düzeye gelmemişti. Evet, güvenliydi sığınağımız. Sığınağımızın yerinin bir kere keşfedilmiş olduğunu daha önce de belirtmiştim. Bunu anlatırken genç Vixen'ın ortadan kayboluşu da aydınlığa kavuşmuş olacak. O artık ölmüş olduğuna göre konuşmakta özgürüm. Sığınağımızın bir köşesine günde birkaç saat güneş vururdu ve bunu sağlayan delik dışarıdan görünmezdi. Çayın yatağından yığın yığın kum taşıyıp kuru, sıcak, cana yakın bir köşe meydana getirmiştik. Bir öğlen sonrasında burada yarı uyuklayarak bir Mendenhall cildini okumaya çalışıyorum. O kadar rahattım ve kendimi o kadar güvenli hissediyordum ki onun ateşli şiiri bile beni heyecanlandırmıyordu. Ayaklarımın dibine düşen bir topak toprakla yerimden sıçradım. Sonra yukarıdan sesler işittim. Aynı anda genç bir adam sıvaları dökülmekte olan duvardan kayarak ayaklarımın ucunda belirdi. Bu henüz tanımadığım Philip Wickson'dı. Heyecansız bakışlarla bana baktı ve bir hayret ıslığı çaldı. "Vay!" dedi. Ama sonra kendisini topladı, kasketi elinde "özür dilerim" dedi. Burada birinin olduğunu bilmiyordum. Ben onun kadar soğukkanlı değildim. Ani durumlarda nasıl hareket edileceğine karar vermek açısından daha pek becerikli sayılmazdım. Daha sonra uluslararası bir casus olarak çalışırken becerimin artacağı muhakkaktı. O durumda hemen ayağa fırlayıp tehlike parolasına aykırdım. Bana merakla bakarak "niçin bunu yaptın?" diye sordu. Aşağı inerken burada bizim bulunduğumuzdan haberi olmadığı besbelliydi. Bunu fark edince rahatladım. "Niçin yaptım sanıyorsun?" diye karşılık verdim. Gerçekten kaba saba ve beceriksizdim o sırada. Başını sallayarak "bilmem" diye karşılık verdi. "Belki de yakınlarda arkadaşlarım var. Her neyse, bana açıklama borçlusun. Bu iş hoşuma gitmedi. Size ait olmayan bir arazide bulunuyorsunuz. Burası babamın toprağıdır ve..." Ama o anda daima terbiyeli ve nazik olan bir damba onun arkasından alçak sesle "eller yukarı genç bayım" dedi. Genç Wickson ilkin havaya kaldırdı ellerini. Sonra bir dambaha döndü. Bir dambahın elinde 30-30'luk otomatik bir silah vardı. Wickson kendine hakim ve soğukkanlıydı. "Vay vay" dedi. "Bir devrimci yuvası ha? Daha doğrusu eşek arısı yuvası. Ama size şunu söyleyeyim ki burada uzun süre barınamazsınız." Bidenbah sakin bir sesle "belki de sen burada uzun süre barınıp barınamayacağımızı anlayacak kadar kalırsın bizimle" dedi. "Şimdi seni içeri davet etmek istiyorum." Genç adam gerçekten şaşırmıştı. "İçeri mi?" diye sordu. "Burada bir yeraltı kenti mi kurdunuz? Böyle şeylerden söz edildiğini duymuştum." Bidenbah o güzelim diyaleğiyle "gel gör" dedi. "Ama bu yasaya aykırıdır" diye karşı çıktı Beriki. Bizimki sözcüklerin üstüne basarak "evet, sizin yasalarınıza" dedi. "Ama inan bana, bizim yasalarımıza hiç de aykırı değil bu. Şimdiye kadar içinde yaşadığın baskı ve barbarlık dünyasından başka bir dünyada bulunduğuna kendini alıştırman gerek." Wickson bu tartışma götürür diye mırıldandı. "Öyleyse bizimle kal ve tartışalım." Genç adam güldü ve kendisini esir almış olanın ardından yürüdü. İçerideki odaya götürüldü ve orada genç yoldaşlarımızdan birine teslim edildi. Bizse mutfakta durumu tartışıyorduk. Bidenbah yaşlı gözlerle Wickson'ın ölmesi gerektiğini savunuyordu. Ama bu korkunç önerisini kabul etmediğimizde oldukça sevindi. Bir yandan oligarşiden olan bu delikanlıyı serbest bırakmayı aklımızdan bile geçiremezdik. "Ernest, ne yapacağımızı ben size söyleyeyim" dedi. "Onu burada tutacak ve yeteceğiz. Bidenbah, öyleyse ona hukuk öğretme görevini kendime ayırıyorum" diye haykırdı. Böylece neşe içinde bir sonuca varmış bulunuyorduk. Philip Wickson'ı tutsak olarak alıkoyacak ve ona kendi ahlak ve toplum bilim anlayışımızı öğretecektik. Ama bu arada yapılacak işler vardı. Genç adama ait bütün izler ortadan kaldırılmalıydı. Duvardan aşağı kayarken arkasında bıraktığı izler vardı. Bu iş Bidenbah'a düştü ve onun bütün bıraktığı izleri bir ipin ucunda havada asılı durarak ortadan kaldırdı. Deliğin ağzından da aynı şekilde bütün izler silinmişti. Hava kararırken John Carlson geldi ve Wickson'dan ayakkabılarını istedi. Genç adam ayakkabılarını vermek istemiyordu. Hatta bu nedenle dövüşmeyi bile göze aldı ama Ernest'in ellerindeki nalbant gücünü tadınca boyun eğdi. Carlson daha sonra ayakkabılar ayağına küçük geldiğinden, ayağının yarı olduğundan söz etti. Ama ayakkabılar işe yaramıştı doğrusu. Genç adamın ayak izlerinin sona erdiği sığınağımıza inen çukurun ağzından sola doğru yürümeye devam etmiş onun ayakkabılarıyla. Kilometrelerce yürümüş, dağlar, tepeler, vadiler aşmış. Sonra bir çay yatağında akarsuyun içinde ortadan yitirmiş izleri. Orada ayakkabıları çıkarmış ve bir süre iz bırakmamaya dikkat ettikten sonra kendi ayakkabılarını giymiş. Bir hafta sonra Wickson ayakkabılarını geri aldı. O gece köpekler dışarı salınmış. Sığınakta pek azımız uyuyabilmiştik. Ertesi gün birçok kez vadiye indi köpekler ve Carson'ın kendileri için hazırlamış olduğu ayak izlerini koklayarak sola kıvrıldılar ve dağları dinlemek üzere kaybolup gittiler. Bu arada adamlarımız sığınağın içinde elde silah bekliyorlardı. Bidenbah'ın yaptığı bir düzine cehennem makinesinin yanı sıra tüfekler ve otomatik tabancalar vardı. Kurtarıcı gruplarından biri rastlantıyla sığınağımıza inseydi ne kadar şaşırırdı kim bilir. İşte size bir zamanlar oligarşiye dahilken sonradan devrimci bir yoldaş olan Philip Wickson'ın ortadan kayboluşunun gerçek öyküsünü anlattım. Sonunda onu kendi yolumuza çevirdik. Kafası tazeydi, koşullanmamıştı ve ahlaklı biriydi. Birkaç ay sonra onu babasının atlarından birine bindirdik ve Sonoma Dağı'ndan aşırıp Petamula koyuna indirdik. Buradan da ufak balıkçı gemisine indirdik. Sonunda yeraltı demir yolumuzdan yararlanarak Karma sığınağına ulaştırdık. 8 ay kaldı burada ve artık bizden ayrılmaya razı olmuyordu. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi Anna Rolliston'a aşık oluşu, öteki de artık bizlerden biri olmasıydı. Aşkların umutsuzluğunu anladığı zaman isteğimizi kabul edip babasının yanına döndü. Görünüşte ölümüne kadar oligarşiden biri olarak kaldı ama gerçekte en değerli ajanlarımızdan biriydi. Bize karşı tasarladığı planların ya başarısızlığa uğraması ya da uygulanamaması Demir Ökçe'yi sık sık şaşırtıyordu. Eğer kendi mensuplarından ne kadar çoğunun bizim ajanımız olduğunu bilseydi gerçeği anlayacaktı. Genç Fix'in davaya hep bağlı kaldı. Ölümü de görevine bağlılığı yüzünden oldu. 1927'deki büyük fırtınada şefler toplantısına katıldığı zaman zatürreden öldü. 21. Bölüm. Kükreyen Uçurum Canavarı. Sığınakta geçirdiğimiz uzun süre sırasında dışarıda olup bitenleri yakından izliyorduk. Karşısında savaştığımız oligarşinin gücünü iyice öğreniyorduk. Geçiş döneminde yeni kurumlar oluşuyor ve bunlar uzun süre yerleşeceklerinin belirtilerini gösteriyordu. Oligarşi mensupları karmaşık olmasına rağmen işleyen bir hükümet mekanizması kurmayı başarmışlardı. Ve bütün bunları onu önlemek, durdurmak için yaptığımız bütün çabalara rağmen başarmış bulunuyorlardı. Devrimcilerin çoğu için bu beklenmedik bir olaydı. Bunun mümkün olabileceğini akılları almıyordu bir türlü. Ama gene de ülkenin işleri iyi yürüyor, insanlar çalışıyordu. Erkekler birer köle gibi maden ocaklarında çalışıyorlardı. Çok önemli olan sanayi kollarında büyük gelişmeler kaydedildi. Büyük emek kastlarının üyeleri yaşamlarından memnun, neşe içinde çalışıyorlardı. Yaşamlarında ilk kez kavgasız, gürültüsüz çalışabiliyorlardı. Rahat evlerde ve kendilerinin olan güzel kentlerde oturuyorlardı. Bu evler daha önce oturdukları kulübelerden çok daha güzel ve rahattı elbet. Daha iyi yiyorlar, daha az çalışıyorlardı. Tatil günleri artırılmış, gönüllerince eğlenebilmeleri için yeni olanaklar sağlanmıştı. Onların şanssız kardeşleri, ayrıcalıksız işçiler, yoksul mahallelerin halkı kimsenin umurunda değildi. İnsanlığın üzerine bir bencillik bulutu çöküyordu. Ama aslında gerçek bu değildi. Gözleri yoksulluğu gerilerde bırakmış, özgürlük ve kardeşlikle pırıl pırıl bir gelecek gören ajanlarımız, emek kaslarını delik deşik etmişlerdi. Başka bir büyük kurumda meydana gelmişti ve gayet iyi işliyordu. Bu ücretli askerler ordusuydu. Bu askerler devletin ordusunda eğitim görmüş eski gerçek askerlerdi. Sömürgelerdeki güçleri saymazsak 1 milyon kişilik bir güç meydana getiriyorlardı. Bu paralı askerler öz evlat işlemi görüyorlardı. Pratikte kendi kendini yöneten özel kentlerde oturuyorlardı. Birçok ayrıcalıklara sahiptiler. Satılmayan üretim fazlasının büyük bir kısmı onlar tarafından tüketiliyordu. Giderek halktan kopuyorlar, halkla ilişkilerini azaltıyorlar, hatta kendi sınıf ahlakı ve bilinçlerini oluşturuyorlardı. Bununla birlikte aralarına binlerce ajan sokmuştuk. Oligarşi mensupları eşsiz ve itiraf etmek gerekir ki beklenmedik bir gelişme sürecine girmişti. Sınıf disiplinlerini oluşturmuşlardı. Her bir oligarşi mensubu yapacağı işi biliyordu ve bu işi yapmak zorundaydı. Artık çalışmayan, hazır yiyen genç yoktu aralarında. Onların gücü oligarşiye güç vermede kullanılıyor, birlik lideri, sanayi subayı ve albayı olarak hizmet ediyorlardı. Uygulamalı bilim dallarında görev aldılar. Birçoğu büyük birer mühendis oldu. Hükümetin çeşitli kademelerinde sömürgelerde görev aldılar ve on binlercesi çeşitli gizli güvenlik örgütüne girdi. Eğitimde, din kurumlarında, sanat dallarında, bilimde, edebiyatta uzmanlaşıyor ve ulusun beynine oligarşinin ölümsüz olduğu düşüncesini aşılamak için var güçleriyle çalışıyorlardı. Yaptıkları işin doğru olduğunu öğrendiler ve öğrettiler. Daha bebekken dünyanın izlenimlerini algılamaya başladıkları andan itibaren aristokratik fikri benimsemeye başladılar. Aristokratik fikirler kendilerinin eti kemiği oluncaya kadar aşılandı onlara. Kendilerini vahşi hayvan terbiyecisi, canavar yöneticisi olarak görüyorlardı. Onların ayakları dibinde ise ihtilalin hazırlamakta olduğu depremin çatırtıları duyuluyordu. Yabanıl ölüm çığlıkları aralarında dolaşıyordu. Bomba, bıçak ve kurşunları insanlığın devam etmesi için hükmetmek zorunda oldukları kükreyen uçurum canavarının dişleriydi onlara göre. İnsanlığın bekçisiydiler. Kendilerini insanlığa hizmet etmek için emekçileri feda eden kahramanlar olarak görüyorlardı. Bunlar bir sınıf olarak uygarlığı yalnız kendilerinin ayakta tuttuğuna inanıyorlardı. Zayıf düşerlerse büyük canavarın kendilerini yutacağını ve güzel olan şeyin bütün iyi ve yüce değerlerin onlarla birlikte canavarın koca ağzında kaybolacağına inanıyorlardı. Onlar olmasa anarşi başlayacak ve insanlık büyük acılarla içinden çıktığı ilkel karanlıklara gerisin geri gömülüverecekti. Çocuklarını anarşi denilen bir umacıyla korkutuyorlar ve korkuyu yüreklerinde duyan, bu duyguyla büyüyen çocuklar da aynı umacıyı kendi çocuklarının, kendilerinden sonra gelen neslin damarlarına aşılıyordu. Ezilmesi gereken bir canavardı bu ve bir aristokratın en büyük görevi onu ezmekti. Kısacası güçsüz insanlıkla canavar arasında duran ve büyük fedakarlıklarla durmadan çalışan salt onlardı. Buna şiddetle inanıyorlardı. Oligarşi sınıfının tümünün bu yüksek ahlak duygusu üzerine ne söylesem azdır. Bu demir ökçenin gücüdür ve yoldaşların çoğu bunu anlamakta gecikmişlerdir. Pek çokları demir ökçenin gücünü ceza ve ödül sisteminden aldığını öne sürmüşlerdir. Bu doğru değildir. Cennet ve cehennem bir softanın dininde baş unsur olabilir. Ama dindarların çoğu için cennet ve cehennem haklılığın ve haksızlığın ifadesidir. Hak sevgisi, hak isteği, haklı olmayan durumlarda mutlu olmama, kısacası hak dinde ana unsurdur. Oligarşide de öyle. Hapishaneler, sürgün, aşağılama, onur, saray ve büyük kentler hep birer olgudur. Oligarşi mensuplarını iten en büyük güç doğruyu yaptıklarına olan inançlarıdır. Demir ökçeyi doğuran haksızlık ve baskı elbet bunun dışındadır. Bunlara bir diyeceğimiz yok. Asıl önemli nokta bugün oligarşinin gücünün haklılığına olan büyük inancından olmasıdır. Aslına bakarsanız geçen bu korkunç 20 yıl devrim gücü haklılık ve doğruluk duygusundan başka bir şey değildir. Fedakarlıklarımızın başka bir yorumu olamaz. Rudolf Mendenhall yaşamını dava uğruna vermiş ve son nefesini verirken de türkümüzü söylemiştir. John Carson'ın Glen Allen sığınağının sadık ve ödüllendirilmemiş bekçisi olması gene bu yüzdendir. Yoldaşlarını ele vermediği için işkenceyle ölmeye razı olan Hurlburt bu inançla ölmüştür. Anna Rolliston'un anne olmaktan yoksun oluşu bu yüzdendir. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, akıllı, akılsız bütün devrimci yoldaşların mücadele gücünün kaynağı haktır. Onların itici güçleri haklarını elde etme istekleridir. Öykümün dışına çıktım gene. Ernest ve ben sığınaktan çıkmadan önce demir ökçenin gücünün nasıl geliştiğini iyice anlamış öğrenmiştik. Emek kasları, kiralıklar, gizli ajanlar ve polisler oligarşiye bağlılıkla, inançla hizmet ediyorlardı. Genel olarak özgürlüğünün kaybolduğunu görmezlikten geliyorlardı ve eskisine göre daha iyi durumdaydılar. Öte yandan çaresiz kitleler uçurum insanları sefaletlerine boyun eğiyor, giderek yabanlığa gömülüyorlardı. Bir kitlede güçlü proleter çıkıp da kitlelerin gücünü canlandırmaya kalkarsa, oligarşi bunlara hemen el koyuyor, emek kaslarına ya da kiralıklar grubunu alarak onları kitleden ayırıyordu. Böylece hava yatıştırılıyor ve proletaryanın doğal liderleri çalınıyordu. Uçurum insanlarının durumu acınacak haldeydi. Çocukları okula gidemez olmuştu. Bunlar büyük, pis ve iç karartan işçi mahallelerinde hayvanlar gibi yaşıyorlardı. Bütün özgürlükleri ellerinden alınmıştı. Emek köleleriydiler şimdi.